Ayrım 8.
Ve birbirleriyle konuşmadan dar sokaklara yöneldiler. Onlar evlerine kapanırlarken aşağılardan başlayıp dağlara, yukarılara yayılan korku ve endişeyle iç içe geçmiş sessizlik kasabayı boğmaya başlıyordu. Kısa bir süre sonra Rum komşularının şen sesleri evlerden sokaklara, sokaklardan çarşıya döküldü. 10. Akıncı müfrezeleri ayrı yönlerden gelerek Simav ilçesinin batısındaki Kocakır yaylasında toplandılar. Ağustos'un kavurucu sıcağında geçen uzun yolculuğun yarattığı yorgunluk ve demirciyi düşmana bırakmanın yürek ezintisiyle suskundular. Köylüler bir grup jandarma ve eski mutasarrıflar İbrahim Ethem Bey ve müfreze kumandanlarının çevresinde yerlerini aldılar. Makbule ile öteki kadınlar topluluğun 20 adım gerisinde bodur palamut ağacın altına oturdular ve kıpırtısız izlemeye koyuldular. İbrahim Ethem Bey ile müfreze kumandanları söze fazlaca girmeden toplananların önerilerini dinlemeye özen gösteriyorlardı. Konuşanların çoğu yeni katılanlardı, her biri önceki konuşmacıyı destekliyordu. Düşman Eskişehir'e girmiş, Kütahya ve Afyon'a da, o yanlara gidemeyiz. Milli orduyla buluşmak zor, arkamızdan da çevrildik, buralarda tutunamayız gayrı. En iyisi kulanın altına inelim, oradan Çivril'e, Çal üstünden Aydın Ovası'na ineriz. Bu iyi, Denizli Kuvayi Milliyesi'nin emrine gireriz. O da olmazsa orduya katılmanın bir yoluna bakarız. Doğrudur. Gider oralarda vuruşuruz. Hemen yola düzülelim. Bir kaynaşmadır başladı. Bazı jandarmalarla köylüler neredeyse oturdukları yerlerden kalkacaklar, atlarını atlayıp güneye, Kula'ya doğru yola çıkacaklardı. Parti pehlivan fısıldadı. Susturun şunları kaymakam bey. Sabırlı ol, yeniler çoğunlukla, söz dinletmek zor olur. Halil Efe arkalarından mırıldandı. Gidenler gitsin, kalanlarla dövüşürüz. İbrahim Ethem Bey çömeldiği yerden doğruldu. Sağ ayağını önündeki taşa basıp topluluğa doğru eğildi. Dersine yeni başlamış bir öğretmen tavrıyla konuşmaya başladı. Efendiler, doğru söylersiniz. Düşman yolları kesti ve çemberi daraltıyor. Ordumuzla aramızda bir irtibat kalmadı. Bir genç ayağa kalktı. Üzüntüsünden sesi kırılıyordu. Buraya gelmişken dağılacak mıyız? Onu destekleyen sorular birbiri ardınca yükseldi. Olmaz öyle, vuruşmadan dönülür mü hiç? Orta yaşlı bir başka köylü oturduğu yerden ağlamaklı bir sesle araya girdi. Bizim köyü yaktılar, kızlarımızın ırzını mundar ettiler. Kurşun sıkmadan dönersem köyün karşısına geçer, ben namus vazifemi yapamadım dedikten sonra dayarım tüfeği çenemin altına basarım tetiğe. Sözünü bitiremeyen köylü başını iyice öne eğdi. Dirseğini dizine dayadı, inlemesi duyulmasın diye sağ eliyle ağzını kapadı. Çevresindekiler yine de boğuk iniltiyi duydular. Sessizlik ağır bir taş gibi indi kırın üstüne. Değirmen derenin yaz günü azalmış suyunun ince şırıltısından başka bir ses duyulmaz oldu. Makbule fısıldadı. Hatice abla, ne olacak şimdi? Ses etme, kaymakam işini bilir. İbrahim Ethem Bey hafifçe öksürerek sessizliği bozdu. Efendiler, Bigadiç'te, Seydan Dağı'nda, Kapancı'da nasıl vuruştuysak öyle vuruşuruz. Geceyi burada geçirelim. Yarın Minnetler Köyü'nün üstünden aşağılara, Kula'ya doğru yola çıkarız. Etrafı bir kolaçan ettikten sonra cepheye çıkış yolunu ararız. Ayağa kalkan efelerle zabitler yaylada kamp düzeni aldırmak üzere Akıncılara emirler veriyorlardı. Gergin hava birden dağıldı. Birbirine laf atmalar, takılmalar başladı. Makbule dudak büktü. Hatice abla, şunlara da bak. Az önce neydiler, şimdi ne oldular? Bakma sen bunlara, eve geldiklerinde Ali Kıran başkesen olurlar. Dağlara çıktılar mıydı çocuk kesilirler. Hacı Veli'nin hanımı Ayşe Heybe'yi boşaltmış sofra kuruyordu. Başını iki yana salladı. Er kısmı değil mi? Hepsi bir vesselam. İbrahim Ethem Bey atının eyerini indirdi. Gemini çıkardıktan sonra keçi yolundan dereye inmeye başladı. Kula'ya doğru indikçe ne orman kalır ne de çam. Bu yaz sıcağında bakalım nasıl dayanacaklar diye söylendi. Üç adım ötesindeki çalının dibinden bir keklik pırpırlanınca elini omzuna götürdü. Tüfeği yoktu. Kahkahayla gülerek söylendi. Hem dağlara çıkıp akıncı ol, hem de tüfeği arkanda bırak. Bizimki de işhane. Bir de avcılığımızla övünür dururuz. Onu geçmemeye özen göstererek arkasından yavaşça gelmekte olan at kişneyince, komitacının atı ne olacak? Kaçan kekliği alkış tutuyor demekten kendini alamadı. Bu yorumun yanıtı aşağıda çürümüş çınar kütüğüne oturmuş olan Halilefe'den geldi. Bu bizim at tutup keklik yiyecek değil ya, hem o Enver Bey'in kısraklarından olmadır, demem o ki asilzadedir. Sözünü bitirir bitirmez ayağa kalkan Halil Efe tüfeğini göğe doğrulttu, nişan aldı ama tetiğe basmadı. Yerine otururken, bizimkiler keşiften gelene dek atış yapmamalı dedi. Yanlarına uzanan geniş gölgenin arkasında beliren parti pehlivanın sesinde sevinç vardı. Ne demişler, su uyur düşman uyumaz, değil mi kaymakam bey? Orası öyle de siz durumları nasıl görürsünüz? Halil Efe'nin yanıtı kısaca, bazılarında bir ürkeklik var diyerek yanıtladı. Parti pehlivan küçük taşları suya atarken tamamladı. Bir söylentidir gidiyor, düşman Ankara'ya girmek üzere diyenler varmış. Halil Efe sarının işidir deyip sövmeye başladı. İbrahim Ethem Bey onları sakinleştirmek istedi. Dikkatli olalım, şimdilik bir çıkış yapamayız. Daha da gezecek kadar güçlü olmayanların köylerine dönmelerine izin verelim. Sağlamlar kalınca bir şeyler düşünürüz. Ellerini soğuk suya daldırıp kollarını ıslatırken ekledi. Halil Efe, Sarı Mehmet'i ve Mehmet Ali Çavuş'u belli etmeden izle bakalım. Halil Efe anlaşıldı diyerek yukarı çıkarken parti pehlivan da söylenerek ardından gitti. Kollarını iyice sıvadı, az yukarıda su içen atına şöyle bir baktı ve aldırma diyerek başını suya daldırdı. İkinci günün sabahı erkenden yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Bayırın alt yanından gelen bir grup köylü yörede savaşacaklarını düşünerek Akıncılara katıldıklarını, daha ötelere giderlerse köyleriyle ilişkilerini keseceğini, çoluk çocuğun korumasız kalacağını belirttiler. İbrahim Ethem Bey onlara hak veren bir iki sözden sonra o güne dek yaptıkları görevler için teşekkür etti ve birer birer helalleşti. Akıncılar ve Kemal Bey'in müfrezeleri yaylanın sabah ayazında yola çıktılar. Minnetler, Küpüler, Gömeçler, Omurlar ve Yağcı köylerini geçtiler. Gece yarısından sonra Yağcı Dağı'nın Selendi Ovası'na bakan yamaçlardaki Dedeler Köyü'ne yaklaştılar. Köye girmek üzerelerken doğudaki Kıraç Yamaç'ta yine atları görüp durakladılar. Gelenler Kulalı Mehmet Efe ile 5 adamıydı. Hep birlikte geceyi geçirmek üzere harman yerine yakın meşelikte atlarından indiler. Güvenlik için yan yollardan ilerleyen keşif birliklerini beklediler. Pazartesi akşamı yöreyi iyi bilen Kulalı Mehmet Efe'nin öncülüğünde yeniden yola koyulan Akıncılar, Çardak Köyü'nde bir süre oyalandılar. Daha sonra Tabak Köyü açıklarından geçerek Tepey Nihan'a, oradan da Havut Deresi'ne ulaştılar. Çam ormanları ile serin pınarlar gerilerde kalmıştı. Çalı ve palamut öbekleriyle kaplı volkanik yamaçlarda susuzluktan bitkin düşmüşlerdi. Havut Deresi'nin bulanıklığını aldırmadan suya atıldılar. Derenin kıyısındaki kayaların dibinde akşam 9'a dek oyalandılar. Gece yarısı yeniden yola çıkıp topuz damlarındaki keçi ağıllarının üst yanında bir araya geldiler. Ay ışığında toplananların sayısı 300'e inmişti. İbrahim Ethem Bey çizmelerini çıkarıp yana atmış, heybeyi başının altına çekip uzanmıştı ki Kemal ve İsmet Beyler yanlarında iki köylüyle çıka geldiler. Köylüler selamlaşıp yana çekildi. Kemal Bey heyecanlıydı. Kaymakam Bey, bu arkadaşlar Kula'dan gelip Simav'a doğru giden pazarcılardan. Köylüler duyduklarını kısaca anlattılar. Ordumuz Sakarya gerisine çekilip düşmanı durdurduktan sonra Kütahya'yı geri almış. Konuşmaları ayakta izleyen Kürt Ali Efe Davudi sesiyle ortalığı inletti. Ben demiştim, bakın işte durdurdular. Pos bıyıklarının altında ay ışığında daha bir parlayan dişlerini ortaya çıkaran ağız dolusu gülüşü pazarcıların sözleriyle donup kaldı. Yunan ve yardakçıları sizin aşağıya indiğinizi anlamışlar. Sağa sola birlikler çıkarıp yolları kesiyor, her yerde sizi arıyorlar. Bu son sözler jandarma zabitlerinin ve efelerin canını sıktı ama İbrahim Ethem Bey'i canlandırdı. İşte şimdi durum değişti. Kendi bölgemizde kalalım. Güneye inemeyiz, hemen dağlara çekilelim. Yüzbaşı İsmet söze girdi. 300 atlıyla dolaşmak bizi yavaşlatıyor. Biz jandarmalarımızla ayrılalım. Bu öneriyi akla yakın buldular ve karar verildi. Bir grup jandarma, parti pehlivan Halil Efe, Hacı Veli ve Kulalı Mehmet Efe, İbrahim Ethem Bey ile birlikte kalacaklar. İsmet Bey, Kasabalı Ali Bey, Borlu Nahiye Müdürü Zihni Bey, Mülazım Kutsi Efendi, Doktor Cevdet ve Sıhhiyeci Tahsin, Süvari Yüzbaşı Kemal Bey'in kumandasında olacaklar. Bir hafta sonra Simav yakınında Kocakır'da buluşmak için gayret edilecek. Kemal Bey kendisiyle gelecek olan kumandanlara haydi bakalım gidiyoruz diye seslenerek atların bağlı olduğu ağaçlığa yürüdü. İbrahim Ethem Bey vedalaşmak için geride kalan İsmet Bey'in kolunu dostça tuttu. İsmet Bey, ilerlerken birbirimizden kopmayalım, saldırıya uğrarsak birbirimizin yardımına yetişelim. İsmet Bey üzgündü. Kocakır'dan sonra ben Gediz'e doğru giderim. Daha önce oralarda memurluk yaptım. Oraları da ahalisini de iyi tanırım. Kabakçı Efe'yi de bulup yanımıza katmaya çalışırım. İbrahim Ethem Bey onun sözünü kesti. Benim istihbaratıma göre Kabakçı'ya güvenilmez. Kütahya'da adam soyarmış. Siz oralara geçmeyin. Ana gediğinde buluşup duruma bir daha bakalım. İsmet Bey birden durgunlaşmıştı. Kucaklaşıp ayrılırlarken, peki dediğiniz gibi yaparız Kaymakam Bey dedi. Ay ışığında karaltılar ayrı yönlere doğru uzaklaşırken eski yol arkadaşları şakalaşıyor, karşılıklı laf atarak birbirlerine güç vermeye çalışıyorlardı. Ey Sadık, cennette görüşürüz gayri. Mehmet Onbaşı, vurduğun gavurların sayısını unutma. Unutmam, unutmam. Buluşunca hesabını verirsin. Ali, bizim oradan geçersen ev külfetine selam ediver gayri. Karşılıklı sözler giderek sönerken İbrahim Ethem Bey'in sesi yükseldi. Mehmet Efe sen öncüsün, sigara yakmak yok, konuşmak yok, anlaşıldı değil mi? Selendi kasabasının kuzeyinde ve batısında 3 gece dolaştıktan sonra Ağustos'un 13. gecesinde Çardak köyünü, Sarı Hasan damlarını ve Şehirlioğlu çiftliğini geçip Yağcı Dağı'na tırmandılar. Yenice Kayranlı köyüne geldiler ve açıklarda konakladılar. Sabaha birkaç saat kalmıştı. Gökyüzü kapalı. Ne yıldız ne de ay. Kör karanlıkta el yordamıyla atların eyerlerini indirip bir an önce yere uzanarak uyumak isteyen akıncıların sövgülerine hırçın kişnemeler karışıyordu. Halil Efe ile Hacı Veli atının yükünü indirmekte olan İbrahim Ethem Bey'e yaklaştılar. Halil Efe sinirli ve üzgündü. Kaymakam Bey, yeni katılanların canı sıkkın, dönelim deyip duruyorlar. Hacı Veli sesini kısarak ekledi. Sarı Mehmet ile Ali Çavuş'un işi bu. Düşman Ankara'ya girmiş, bu işin sonu yok deyip duruyorlarmış. Sarı Mehmet şimdi nerede? Pehlivan Ağa'nın ardından keşfe çıktılardı. Anlaşıldı arkadaşlar, daha fazla bekleyemeyiz. Hacı Veli, sen arkadaki yolda Pehlivan Ağa'yı bekle ve ona durumu anlat. Sarı Mehmet adamlarıyla geldiğinde belli etmeden saralım onları. Sonra mahkemeye çekip cezalandırırız. Hacı Veli uzaklaşırken Halil Efe'ye döndü. Sen de belli etmeden kadınları biraz öteye yerleştir. Ne olur ne olmaz, bir çatışma çıkarsa zarar olmasın. Halil Efe ortada bir şey olmadığını göstermek ister gibi bir Balkan türküsü tutturarak uzaklaştı. Yarım saat geçmeden parti pehlivan ile Hacı Veli birlikte geldiler. Ayaküstü kısaca konuştular. Harman yerinin alt yanındaki yol kavşağına yerleşmek için yürüdüler. Halil Efe koşar adım arkalarından yetişti, sövüp sayıyordu. Boşuna gitmeyin, Sarı Mehmet köye yaklaşırken haberi almış, adamlarıyla yüz geri gitmiş. İbrahim Ethem Bey, pehlivan ağa yapacak bir şey yok, bu hesabı sonraya bırakıyoruz dedi. Bu iş kötü oldu, bir kancıklık yapmasınlar. Yunan'a yaltaklanmak için bize de saldırabilir, izimizi belli etmeyelim, bir süre daha geceleri yürüyelim. Halil Efe ansızın yukarı doğru koşmaya başlarken hiç olmazsa arka yandaki Ali Çavuş'u kaçırmayalım diye bağırdı. Hacı Veli de adamlarına yürüyün diyerek onun ardına düştü. Bir süre sonra Ali Çavuş'u ite kaka getirdiler. Halil Efe önünde süklüm püklüm duran adamı itekledi. Ne yazık ki adamlarını elden kaçırdık. Neyse ki bu dürzünün anlatacağı çok şey var herhalde dedi. Ali Çavuş yalvarıp yakarıyor. Ben ettim, siz etmeyin. Vallahi de billahi de benim günahım yok. Sarıya uyduk bir kere diye sızlanıyordu. Parti pehlivan ortada bir şey yokmuş gibi yumuşak bir sesle onu susturdu. Çavuş, korkacak bir durum yok. Biraz hal hatır soracağız, hepsi bu. Ali Çavuş, eşkıyalık yapmaya karar verdiklerini, Yunan'dan bir zarar görmemek için yaltaklanmayı düşündüklerini, bu nedenle akıncıları dağıtmaya çalıştıklarını anlattı. Akıncı kumandanları aralarında kısa bir görüşme yaptılar. İbrahim Ethem Bey kararı kısaca açıkladı. Çavuş, ihanetiniz sabit oldu. Seni biraz dolaştıracaklar. Beş akıncı Ali Çavuş'u atına bindirip aralarına aldılar ve tepenin ardındaki dereye doğru uzaklaştılar. Parti pehlivan onların ardından öfkeyle, ''Değer mi hiç kendini satmaya, değer mi ırz düşmanlarına yandaş olmaya?'' diye bağırdı. Sabahleyin köye indiklerinde bayram olduğunu öğrendiler. Cami önünde sıraya giren köylülerle bayramlaştılar. Yörükler düşmanın çevrede akıncıları aradığını anlattı. İbrahim Ethem Bey daha fazla oyalanmaya gelmez diyerek köylülerle vedalaştıktan sonra atını bayıra sürdü. Akıncıların konakladığı alana doğru giderken parti pehlivana dönerek ''Herkesi topla, artık bir karar alalım. Gördüğün gibi sarıldık, bundan sonrası çetin iş.'' dedi. Saçlı Mustafa, ''Gevşek olanları toparlamak için işi biraz sert tutsak mı?'' dedi. İbrahim Ethem Bey birden ciddileşti. ''Bak Efe, Kemal Bey ve öteki zabitlerin yaptığı gibi sert bir askerlik disiplini tutarsak etrafımızda adam kalmaz. Kolay değil bu insanların dağlara alışmaları. Çoluklarını çocuklarını arkada bıraktılar ve çiftinden çubuğundan ayrılıp çıktılar buralara.'' Parti pehlivan bu görüşü destekledi. Bu iş eşkıyalıkta ya da düzenli askerlikteki gibi olmaz. Her şey gönüllü olur. Arkalarından aksak adımlarla gelen Faris Ağa'nın yaşlı sesi duyuldu. Bakırlı Mustafa, insanoğlu dağlarda avuca düşmüş balık gibidir. Sıkıştırırsan elinden kayıp gider, gevşek tutarsan yere düşer. Güneş Yağcı Dağı'nın arkasına devriliyor, sivrisinek bulutları da harmanlığa yaklaşıyordu. İbrahim Ethem Bey sap yığınının önünde iki eli belinde karşısındaki kalabalığı şöyle bir süzdü. Eskimiş üniformaları içinde bıyıkları sakallarına karışmış jandarmalar, poturlarını yamalı çizmelerine sokuşturmuş olan köylü delikanlılar, göğüsleri çapraz fişeklikli orta yaşlı eski kuvvacılar, tüfeklerinin dipçiklerini yere dayayıp yorgunluk gideren, ötekilere göre daha iyi giyimli kasabalılar, ortalarda uzun boyuyla seçilen Halil Efe, sağ arka yanda tüfeği omzunda akşam alacasına yana doğru kaykılmış, kaya gibi duran parti pehlivan, ve gerilerde, düvenin yanında birbirlerine sokulmuş, kimi pantolonlu ceketli, kimisi şalvarlı bir grup kadından oluşan 150 kişilik topluluk konuşmadan ona bakıyordu. Söylemek istediklerini ölçüp biçip aklından geçirdikten sonra söze başladı. ''Ey arkadaşlar, Yağcı Dağı'nın bu tenha yaylasını açıkça görüşelim ve dertleşelim. Biliyorsunuz ki düşman bir ay önce uşağa saldırdığından beri sarılmış durumdayız. 10 gündür de dağdayız. Ekmek su bulamıyor, hayvanlarla birlikte aç geziyoruz. Sesindeki ölçülülüğün yerini giderek duygulu sözler aldı. Ancak bir mesele var. Bazılarımız bedence zayıf, bazılarımızın başka sebepleri olabilir. Bu arkadaşlar dağda gezmeye, yağmurda, karda, aç susuz yatmaya dayanamazlar ve Allah göstermesin ölebilirler. Bir an susup yutkunduktan sonra üzüntülü bir sesle sürdürdü konuşmasını. İşte durumları böyle olan arkadaşları serbest bırakacağım. Onlar kendileri karar versinler. Memleketlerine gitmek isteyenler varsa silah ve cephanelerini bırakarak gitsinler. Onlara bir şey deme hakkımız yoktur. Sessiz bir dalgalanmanın ardından mırıldanmalar başlayınca bir kez daha sustu, kalabalık da sustu. Akşamın alacakaranlığında oluşan bu sessizliği uzaktan köyden gelen köpek havlamaları bozuyordu. Derin bir soluk alıp yeniden konuşmaya başladı. Gitmek istemeyenlere gelince, madem ki içeride kaldık artık yalnızca bir tek şey düşüneceğiz, düşmanla vuruşmak. Aklımızda ananız, babanız, karınız, kızanınız olmayacak. Ben kendi şahsım itibarıyla ordumuz Sivas'a hatta Erzurum'a bile çekilse bir yere gitmeyeceğim. Buralarda uğraşacağım. Düşman denize dökülünceye kadar savaşacağım ve teslim olmayacağım. Sesinden yayılan heyecanın sıcaklığıyla sarsılan topluluk soluğunu tutmuş, söylenenlere odaklanmıştı. Sesini biraz daha yükseltti. Benimle dağda kalacak olanlar ayrılıp öne çıksınlar ve söz versinler. Sonuna dek gitmeye var mısınız? Bir anlık sessizliğin ardından varız, varız sesleri yükseldi. Parti pehlivanın kalın sesi hepsini bastırıyordu. Arkadaş, ben ne orduya giderim ne de düşmana teslim olurum. Dağlar benden sorulur. Halil Efe tüfeğini havaya kaldırarak bağırdı. Ben 100 sene gezerim dağda kardeşim, Necip'in öcünü almadan ölmek yok. Arkada kadınların önündeki Hacı Veli ile Kulalı Mehmet Efe'nin sesleri birbirine karışıyordu. Biz erkek oğlu erkeğiz, düşmana teslim olmayız. Müfreze kumandanlarının bu denli güçlü bir çıkış yapacaklarını beklemiyordu. Göğsü sıkıştı, gözleri doldu. Gerideki kadınların arasında yukarı kalkan tüfeğin kısa namlusunun ışıltısını görür gibi oldu. Ayrılanların çoğu yakınlardaki Kula köylüklerindendiler. Onlar silahları ve cephanelerini bıraktıktan sonra helalleşip köylerine doğru dağılırken, Mehmet Hoca geri kalan 110 Akıncı'yı bir araya toplayıp harman yerinin ortasındaki kağanının üstüne çıktı. Akıncılar hocanın her kısa cümlesini bir ağızdan yineliyorlardı. Düşmanı denize dökünceye kadar çalışacağıma, harpten kaçmayacağıma, arkadaşlarıma ihanet etmeyeceğime, ahaliye eziyet etmeyeceğime, düşmana asla teslim olmayacağıma, vallahi de billahi, vallahi de billahi. Yemin biter bitmez atlarına koştular. Geceyi yürüyüşle geçirdiler, gün doğarken seyrek biritlerin gölgesinde dinlendiler. Akşama doğru Aziz Bey köyüne girdiler. Hacı Veli'nin hanımı Ayşe hastalanmıştı, onu köye emanet bıraktılar. Çetin bir yürüyüşle Tepeköy'den geçip Kızege köyünde arpa ve saman aldılar. Ağustos'un 19'unda Pulluca köyüne ulaştılar. Ertesi sabah yeniden yola düştüler. Danişmentler ve Minnetler köylerini geçerek Laz değirmenine indiler. Artık bildik bir yöredeydiler. Derenin temiz ve soğuk sularına koşuştururlarken aralarından biri boğuk sesle bağırıyordu. Yettiydi be boğazımıza üşüyen sülükler. Laz değirmeni Koça Kırın batısındaki derin vadide yüksek çınarların altından serin sularıyla akan çayın iki yanına serpilmiş 20 evden oluşan küçük bir köydü. Simav Sındırgı yoluna yakın olmasına karşın sarp kayalıklarla çevrelendiğinden buradan pek geçen olmazdı. Akıncılar sert yolculuğun yorgunluğunu çıkarmak üzere çayın kıyılarına serilip kaldılar. Değirmenin damında demirciden gelen köylülerle söyleşen İbrahim Ethem Bey parti pehlivana döndü. Kemal Bey ile İsmet Bey'den hala ses yok. Arkadaşlar yaylayı bir kere daha dolaşsınlar. Merak etmeyin, 3 tane adam bıraktım. Görünce inip haber edecekler. Köylülerden biri araya girdi. Kaymakam Bey, biz cahil insanlarız. Durup dururken bu Yunan neden geldi buralara? Biz buralardaki Rum nüfusa bir eziyet mi ettik? Bir ötekisi daha heyecanlıydı. Haydi diyelim geldiler. Neden yakıp yıkarlar? Neden? İbrahim Ethem Bey sözlerini tartarak yanıtladı. Bu Yunan 6-7 yüzyıl evvelinin hesabında yakıp yıkıyor, harp etmiyor, çapulculuk yapıyor. Bir zamanların haçlıları gibiler, çocuklara bile kıyıyorlar. Belli ki soyumuzu kurutmak istiyorlar. Durakladı, sıcaktan bunu almıştı, yakasından bir düğme daha açtı, yutkundu ve sürdürdü. Maksatları yıldırmak ve bizi buradan söküp atmak. Yurgu taşın üstüne oturmuş olan aksakallı yaşlı onun sözünü kesti. Dinimizi de silip süpürmek isterler. İbrahim Ethem Bey tam yanıtlayacakken durakladı. O anda ilk soruyu yöneltmiş olan köylü atıldı. İyi de İngiliz'in eteğinin altına girenler, buralarda gavurla iş tutanlar, köyleri Yunan'la birlikte basıp ateş eden Çerkez taburları, yol gösteren Türkler Müslüman değil mi? Yaşlı adam onlar Müslüman gavuru diye yanıtladı. İbrahim Ethem Bey tartışmayı önlemek için sol elini hafifçe kaldırıp sessizliği sağladıktan sonra iki elini dizlerine dayayıp eğildi. Sesini bir gizi açık eder gibi alçalttı. Ortada düzeni tutturacak devlet kalmayınca kendilerine bir toprak ayrılmasını isteyenler, kendi beyliklerini, krallıklarını kurmak isteyen nankörler her daim bulunur. İşgalcilerle çapulcular da bunları bir güzel kullanırlar. Közleri elleriyle tutacaklarına alçakları demir maşa yaparlar. Bir an duraladı, sesini yumuşattı. Hem onca zamanda oluşan kardeşliği parçalamak için gerekli olan kin tohumlarını ekerler, hem de emellerine varmak üzere çakallardan sürüler meydana getirirler. Demem o ki tarihte hep böyle olmuştur. Nankörlüğü ne din durdurabilir ne de iman. Köylüler susup kalmışlardı içinden. Eyvah dedi, biraz karamsar konuştuk. Hemen havayı değiştirmek üzere belini doğrultup gülümseyerek yeniden söze başladı. Nankörlerin peşinden gidenler unutmamalı ki onları maşa yapanlar şurada burada camileri ahır yapmaktalar. Bursa civarında yaptıkları gibi insanları camilere tıkıp yakmaktalar. Ancak bunlar kâr etmez. Kolay değildir 6-7 yüzyıl kardeş olarak yaşamış olanları birbirine düşman etmek. İşte bu yüzden biz kazanacağız. Aksakallı yaşlı adamın yüzü aydınlanmıştı. Kaymakam Bey, nankörün kime kaçacağı ve kiminle ne zaman yatacağı belli olmaz. Doğru dersin, ben Ankara'daydım. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın ne dediğini anladım. O bu topraklarda pekişmiş kardeşliğe güveniyor. Onunla işin sonuna kadar gitmeye kararlı kaç kumandanın Çerkez olduğunu ben bilirim. Aslına bakarsanız kimse kimsenin ne olduğuna bakmıyor. İstanbul'da, şurada, burada milli hareketimize yardımcı olan gayrimüslimlerin de hakkını yemeyelim. Bu sözlerle Ağustos'un bunaltıcı sıcağı yerini Meltem ılıklığına bırakır gibi oldu. Değirmenci Hasan köylülere birer sigara uzatırken söyleşiyi mutluluk dolu bir sesle bağladı. Ben bunu bilir bunu söylerim. Başkumandanın tuttuğu yol yoldur. Değil mi ki kendisi için bir şey istemiyor, tek başına atını öne geçirip benim her dediğim fermandır deyip kesip atmıyor. Her bir yandan adam toplayıp danışıyor, karar aldırıyor. İşte bu yüzden ona güvencim tamdır. Yaşlı adam, işte bizim burada Kaymakam Bey'in kumandasında toplaştığımız gibi dedikten sonra avuçlarını göğe açarak mırıldandı. Allah'ım, sen doğrunun yanındasındır. Bize güç kuvvet ver, başkumandanımızı ve yiğitlerimizi esirge. Değirmene inen suyun sesi vadiden aşağıya gidip gidiyor, akşam loşluğunda aşağılardaki kayaların dibinde geceyi karşılayan kurbağaların şarkılarına karışıyordu. Makbule Söğüt'ün altındaki iri taşa oturmuş elindeki dalı çayın suyuna vurup duruyordu. Hallefe ayağını sel artığı kütüğe dayamış, elini kolunu sallayarak söyleniyordu. Makbule hiçbir karşılık vermeden elindeki dalı daha bir hırçınlıkla vuruyordu suya. Hallefe'nin yükselen sesi 15-20 adım yukarıda birkaç parça çamaşırı taşlara vurarak yıkamaya çalışan Hatice Hanım'a dek geldi. "Ya bunda ne var? Kal işte, dinlen burada birkaç zaman."